Noel arifesinde. Bir gün bir adamla koltuk meyhanesinde oturuyordum. Canım sıkıldığından başından geçen bir olayı bana anlatması için onu kandırmaya çalışıyordum. Karşımdaki adamın üstü başı anlatılamayacak kadar yırtık pırtıktı. Vücudu çok yıpranmıştı. Bütün ömrünce dar bir takım yerlerden geçtiği, vücudunun şuraya buraya takıldığı, bunun sonucu olarak da elbisesinin parça parça olduğu, etlerinin ise kemiklerinden koparak ortadan kaybolduğu sanılabilirdi. Bu incecik, sert, tamamıyla dazlak kafalı bir adamdı. Sarı kafatasında bir kıl bile yoktu. Avurtuları çöküktü. Elmacık kemikleri iki sivri çıkıntı halinde fırlamıştı. Bunları kapayan deri öylesine gergindi ki, yüzünün başka yerlerinde baştan başa ince bir takım kırışıklıklarla örtülü olduğu halde burada adeta pırıldıyordu. Ama bakışları zeki ve cüretliydi. Kemikli uzun burnu boyuna alaycı bir biçimde titriyor. Sözleri sert ve kırmızı bıyıklarının yarı yarıya örttüğü ağzından tatlı bir tınıyla dökülüyordu. Tahminime göre bu adamın çok dikkate değer bir yaşantısı olmalıydı. Biraz kısık bir sesle sordu. Demek hayatımı anlatmamı istiyorsunuz. Bana bir şeyler ikram ederseniz anlatırım. Ama bütün hayatımı anlatmak işime gelmez. Çünkü benim upuzun bir hayatım var. Anlatılması da, dinlemesi de sıkıcı. Şöyle fıkramsı bir parçasını anlatırım. İstiyor musunuz? Pekala, öyleyse. Ama bu emeğime karşılık siz önceden iki bira daha ısmarlamalısınız. Hem biliyor musunuz, kimi zaman insana geçmişini karıştırmak, bir lağımı karıştırmak kadar güç gelir. Efendim, bu anlatacağım olayı beğeneceğinizi ve yazarlık açısından yararlı bulacağınızı sanmıyorum. Ama bu olay benim için, yani bu öykü benim hoşuma gidiyor. Sizin anlayacağınız bu öykü oldukça basittir. Hiç unutmam, bir Noel yortusu arifesiydi. Ben ve arkadaşım Yaşka Sizov bütün gün sokaklarda sürtüp durmuştuk. Mağazalardan öteberi alan beyefendileri, satın aldıkları şeyleri evlerine götürmek için yardımda bulunmak istemiştik. Ama beyler bize ve bizim bu teklifimize hiç aldırış etmeden arabalara kurularak çekip gidiyorlardı. Gördüğünüz gibi bu bakımdan o gün işlerimiz hep ters gitti. Biz bu işin sökmediğini görünce işi dilenciliğe döktük. Bu sayede ben 29 kapik kadar bir şey toplayabildim. Ama bu paranın da ceza mahkemesi merdivenlerinde bir bey tarafından verilen 10 kapiği kalp çıktı. Genel olarak benden daha becerikli olan Yaşka'ya gelince akşama doğru sahici bir zengin oluvermişti. Çünkü 11 ruble 76 kapik kadar bir para toplamıştı. Yaşka'nın dediğine göre bu parayı ona bir seferinde bir hanımefendi vermişmiş. Yine Yaşka'nın dediğine göre bu kadın çok iyi yürekliymiş. Çünkü paradan başka para cüzdanını, hatta mendilini bile Yaşka'dan esirgememiş. Biliyor musunuz, bu gibi olaylar bazen olur. Bazı koşullar altında insanlar öylesine iyileşirler ki iyiliklerinden yarı aptal bir hal alırlar. İş onların bu anını yakalayabilmektir. Yaşka bana bu hanımefendinin gerçek Hristiyanlara layık davranışını anlatırken her nedense boyuna sağına soluna bakıyordu. Anlaşılan bu iyi yürekli kadına bir kez daha teşekkür etmek istiyordu. Sonra da fena halde acele ediyor, aman çabuk gidelim deyip duruyordu. Bunu söylemek de gereksizdi. Çünkü dört nala koşuyorduk. Ben bütün varlığımla, donan vücudumun bütün parçalarıyla bir an önce sıcak bir yere kavuşmak için koşuyordum. Yerlerdeki karları süpüren, damlardaki karı yerlere fırlatan bir rüzgar esiyordu. Sivri ve soğuk buz parçacıkları havada uçuşuyor ve gelip enseme yapışıyordu. Yüzüm adeta bıçakla doğranıyor gibiydi. Boynum ve ensem öyle üşümüştü ki parmak gibi incecik bir hal almıştı. İhtiyatsız bir davranışla hemen kopu verecek sanılabilirdi. Bunun içindir ki başımı kaybetmek korkusuyla boyuna boynumu omuzlarımın arasına saklamaya çalışıyordum. İkimiz de mevsimle hiç de ilgisi olmayan bir kılıktaydık. Ama başarısından ötürü Yaşka'yı bir sıcaklık basmış, beni ise kıskançlığımdan ötürü bir titreme almıştı. Biliyor musunuz, genellikle benim hiç şansım yoktur. Bana ömrümde bir kez bir semaver hediye etmişlerdi. Meğer semaverin içinde kaynar su varmış. Semaver elde koşarken kaynar sular ayağımı haşladı. Bundan ötürü de hapishane revirinde 1,5 hafta tedavi gördüm. Bir başka seferinde de adam sen de, bunun bizimle ilgisi yok. Neyse, öykümüze gelelim. İşte biz böylece sokaklarda adeta koşa koşa gidiyorduk. Yaşka boyuna hayal kuruyordu. İyi bir yortu geçireceğiz diyordu. Oda kirasını veririz. Al koca cadı deriz. Sonra vodka, jambon. Jambon alırsak iyi olur. Jambon galiba pahalı. Bugünlerde jambonun kaçı olduğunu biliyor musun? Ben jambonun fiyatını bilmiyordum. Ama bizim için ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyordum. Her ne olursa olsun jambon edinmeye karar verdik. Kalabalıkça bir mağazadan jambonu satın alacaktık. Çünkü bir mağaza, bir dükkan ne kadar kalabalık olursa içindeki mal da o kadar iyi demekti. Onun için bu gibi yerlerde alışverişte hoş kaçar. Dükkana girdiğim zaman Yaşka müşterilerin arasına iyice sokulmaya çalışarak "İzin verir misiniz, jambon alacağım" diye ilerlemeye başladı. "Lütfen bana bir parça jambon getirir misiniz? Çok büyüyecek olmasın ama iyice bir parça olsun. Affedersiniz ama siz de benim boş böğrüme bir dirsek vurdunuz. İkimizden hangimizin kaba olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ama burada nezaketle iş görmenin mümkün olmayacağını da anlıyorum. Dükkanın kalabalık ve sıkışık olduğundan ben mi sorumluyum? Ne? Ne dediniz? Cebinizi mi ellemişim? Onu affetmişsiniz. Elim elinize dokunduysa bu herhalde benim cebimin içinde olsa gerek. Ben de buraya paramla alışveriş etmeye geldim. Onun için ikimiz de müşteriyiz. İkimiz de eşit hakka sahibiz." Yaşka dükkanın içinde işte böyle davranıyor, 300 parça jambonu toptan alacakmış gibi laflar ediyordu. Ben bu karışıklıktan yararlanarak acizane bir kutu marmelat, bir şişe zeytinyağı, 2 kocaman parça sucuk yürüttüm. Yolda giderken Yaşka büyük bir sevinç içinde işte böyle deyip duruyordu. Biz de iyi bir yortu geçireceğiz. İyice yiyip içeceğiz. Yaşka pencereciğini onun kocaman geniş burnuna biz böyle derdik oynatarak ve zıplayarak yürüyordu. Kül rengi gözleri ise sevincinden pırıl pırıl yanıyordu. Ben de sevinçliydim. Ara sıra böyle ziyafetlere konmak küçük insanlar için büyük mutluluktur. İşte böyle efendim. Biz acele acele evimize giderken tipi de arkamızdan bizi kovalıyordu. O sıralar şehrin kenarında eskiler alıp satan koca karının bodrumunda oturuyorduk. Bizim oraları pek tenha, pek ıssızdır. Kış akşamları saat 6'dan sonra sokaklarda canlı bir insana rastlayamazsınız. Hatta rastlasanız bile bu gibilerin mutlaka kellelerini koltukları altına almış olmaları gerekir. Neyse, biz böyle evimize doğru acele acele giderken önümüzde birisinin daha yürümekte olduğunu fark ettik. Yolcu hem yürüyor hem de iki yanına sallanıyordu. Herhalde sarhoştu. Yaşka beni dürttü ve kulağıma eğilerek "Sırtında kürk var" diye fısıldadı. Kürklü birisini görmek bizi özellikle şu bakımdan sevindirmişti. Kürkler düğmesiz olur. Onun için bunları çekip çıkarmak da çok kolaydır. Biz önümüzdeki adamın arkasından gidiyor ve onu inceliyorduk. Geniş omuzlu ve uzun boyluydu. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Biz de aklımızdan bir sürü şeyler geçiriyorduk. Derken herif birdenbire duruverdi. Öyle ki neredeyse burnumuzu sırtına çarpacaktık. Sonra ellerini iki yana açarak gür ve güçlü bir sesle öküz gibi böğürdü. "Beni niçin kimsecikler sevmiyor?" Kelimeler herifin ağzından bir gülle gibi çıkıyordu. İkimiz de ürktük ve yana fırladık. Ama artık o bizi görmüştü. Bu işlerde pişkin ve deneyimli olduğunu gösterecek bir biçimde sırtını bir duvara vererek sordu. Siz kimsiniz? Karmanyolacı mısınız? Yaşka alçak gönüllülükle, dilenci kardeşleriniziz karşılığını verdi. Dilenci mi? Çok iyi öyleyse. Çünkü ben de dilenciyim. Böyle, nereye gidiyorsunuz? Yaşka, inimize gidiyoruz dedi. Ben de sizinle, çünkü başka nereye gidebilirim? Gidecek yerim yok, dilenciler. Beni de birlikte götürün. Sizi iyice yedirip içiririm. Beni misafir edin. Beni bağrınıza basın. Yaşka kulağıma eğilerek, herifi bize davet et, dedi. Ben bu adamın hıçkıran sesinde bir sarhoş ahengi duymakla birlikte daha başka şeylerde yaralı ve hasta bir kalbin çığlığını ulumasını da duyuyordum. Bende dramaları sezinleme yetisi çok güçlüdür. Çünkü ben bir zamanlar tiyatroda süflörlük etmiştim. Bu uluyan adamı canla başla içtenlikle davet etmeye koyuldum. O gırtlağının bütün gücüyle dilenciler geliyorum size geliyorum diye haykırıyordu. Onunla yan yana yürüyorduk. Anlatmaya başladım. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben yortudan kaçan bir adamım. Vergi dairesi müfettişiyim. Adım Gonçarov'dur. Nikolay Dimitriç Gonçarov. İşte ben buyum. Evliyim. Karım ve çocuklarım var. İki oğlum. Ben çocuklarımı severim. Evimde çiçeklerim, tablolarım, kitaplarım var. Bütün bunların hepsi benimdir. Hepsi. Bunlar ne güzel şeylerdir. Evim rahat ve sıcaktır. Evimdeki bütün bunlar sizin olabilse, uzun bir süre har vurup harman savurabilirdiniz. Tabii siz domuzsunuz ve içkicisiniz. Gerçi şu anda sarhoş olmama rağmen ben içkici değilim. Çok canım sıkıldığı için bugün ben sarhoşum. Çünkü yortularda benim daima canım sıkılır. Siz bunu anlayamazsınız. Bu derin bir iç yarasıdır. Bu benim hastalığımdır. Onu büyük bir merakla dinliyordum. Ben büyük ve sağlam yapılı bir adam gördüğüm zaman daima bunun mutsuz bir adam olduğunu düşünürüm. Çünkü hayat büyük ve sağlıklı adamlar için değildir. Hayal küçük, zayıf, güçsüz, sefil insanlar içindir. Mesela Mersin balığını bataklığa salsanız yaşayamaz. Ölür, mutlaka ölür. Oysa kurbağalar, sülükler ve öteki böcekler temiz ve akıntılı bir suda yaşayamazlar. Bu hıçkıran, bu inleyen adam beni çok ilgilendiriyordu. Nihayet herifi bizim oturmakta olduğumuz bodruma getirdik. Bu bodrum sahibi koca karıyı çok korkuttu. Bizim bu adamı soymak niyetiyle buraya getirdiğimizi sanmış. Hatta işi polise haber vermeye bile kalktı. Ama biz getirdiğimiz adamın geniş omuzlarını, uzun boyunu, kemikli ellerini, buna karşılık da bizim cılızlığımızı dikkate almasını ileri sürerek koca karıyı yatıştırdık. Adam gerçekten de yorulmadan, hatta terlemeden bizi de koca karıyı da öbür dünyaya gönderebilirdi. Biraz yatışan koca karıyı meyhaneye gönderdik. Biz üçümüz masa başına geçerek oturduk. Küçücük inimizde oturuyor ve Noel yortusunun şerefine hafif tertip çakıştırıyorduk. Misafirimiz kürkünü çıkarmış, sadece bir gömlekle karşımızda oturuyor ve bize şunları söylüyordu. Siz herhalde birer yan kesicisiniz. Ben bunu anlıyorum. Dilenciyiz demekle yalan söylüyorsunuz. Çünkü dilenci olmak için henüz daha çok gençsiniz. Sonra çok küstah bakışlarınız var. Ama kim olursanız olun benim için hepsi birdir. Yalnız benim bildiğim şu ki siz bu dünyada utanç duymadan gezebiliyorsunuz. Mesela burada oysa ben utanç duymadan gezemiyorum. İşte ben bunun için evden kaçtım. Siz de bilirsiniz ki efendim çorya denilen bir çeşit sinir hastalığı vardır. Dipnotum çorya sen mitos dansı denen vücudun titreyip çırpınmasına neden olan hastalık. Kore. Bu hastalık kimi insanlarda olur? İşte müfettişin bu insanlardan biri olduğunu gördüm. Küçük bir aradan sonra müfettiş sözünü sürdürdü. Evimde her şey büyük bir düzen içindedir. İşte böyle düzenli bir yaşayış sürmek benim fena halde sinirime dokunuyor. Evin içindeki her şey hiç değişmemek üzere yerli yerine yerleştirilmiştir. Evin içindeki bir eşya, sandalyeler, masalar, karyolalar, etajerler, tablolar yerlerine öylesine alışmışlardır ki bir deprem bile onları oynatamaz. Bunlar adeta hem döşemelere hem de karımın ruhuna kök salmıştır. Bu cansız ve tahtadan nesneler hayatımıza karışmışlardır. Bunlar olmadan artık ben de yaşayamaz bir hale geldim. Anlıyor musunuz? İnsan bütün bu tahta ıvır zıvıra öylesine alışıyor ki kendisi de odunlaşıyor. Bunlara alışıyor, bunlarla uğraşıyor, hatta bunlara bir acıma bile duymaya başlıyor. Bu alışkanlık boyuna büyüyor, size sıkıştırmaya başlıyor. Nihayet öyle bir an geliyor ki odanın içindeki havayı bile sıkıştırıp atıyor ve siz artık soluk alamaz bir hale geliyorsunuz. Şimdi ise bu sürü sürü alışkanlıklar yoğurtu için süslenip püslenip kendisine bir çekidüzen vererek ve elini yüzünü yıkayarak pırıl pırıl bir halde karşınıza çıkıyor. Ama bu insanı sinirlendiren bir pırıltıdır. Sizinle adeta alay eder gibidir. Evet, o bu alışkanlık ordusu bir zamanlar bende ancak karyola, masa, sandalye gibi üç şey olduğunu biliyor. Ha evet, bir de Gerse'nin portresi vardı. Oysa şimdi bende yüzlerce mobilya var. Şimdi bu alışkanlık ordusu bunların üzerine değerleriyle uygun kişilerin gelip oturmasını istiyor. Ve gerçekten bu mobilyaların üstünde oturmaya layık birçok insanlar geliyor. Müfettiş bir kadeh vodka yuvarlayarak sözünü sürdürdü. Bunların hepsi de önemli kişilerdir. Hepsi de yarı ölü insanlardır bunlar. Rus edebiyat çayırlarının yavan otlarıyla beslenmiş inançlı ineklerdir. Bunların yanında bulunmak beni fena halde sıkıyor. Bunların sözlerinden yayılan kokular beni adeta boğuyor. Ben onların bütün söyleyebileceklerini önceden biliyorum. Sonra bunların daha canlı, daha çekici bir hale gelebilmek için hiçbir şey yapamayacaklarını da biliyorum. Bunlar ruhlarının kabalığı bakımından korkunç adamlardır. Sözleri de taş gibi ağırdır. İnsanı ezebilir. Bunlar bana geldikleri zaman adeta etrafıma tuğladan bir duvar örüldüğünü, diri diri duvarların arasına hapsedildiğimi sanırım. Ben onlardan nefret ederim ama onları kovamam çünkü onlardan korkarım. Evime onları çağıran ben değilim çünkü ben sessiz, asık suratlı bir adamım. Onlar sadece koltuklarıma, sandalyelerime gömülüp oturmak için gelirler. Ama ben mobilyalarımı, sandalyelerimi de kaldırıp atamam. Çünkü karım bu mobilyaları pek sever. Karım vallahi sadece bu mobilyalar için yaşar. Zaten kendisi de artık odunlaşmıştır. Müfettiş sırtını duvara vererek kahkahayla gülüyordu. Müfettişin bu çığlıklarından çok sıkıldığını tahmin ettiğim Yaşka bu aradan yararlanarak "Efendimiz, siz bu mobilyaları karınızın kafasında parçalamalıydınız." dedi. "Ne? Yani demek istiyorum ki bütün bunları sokağa atsaydınız." "Aptal." Müfettiş sarhoş kafasını salladı, sonra göğsüne eğerek "Bütün bunlardan iğreniyorum." dedi. "Ne kadar yalnızım. Yarın yortu. Evde bulunmak istemiyorum. Buna dayanamayacağım." "Yaşka, bizde kalın." teklifinde bulundu. "Sizde mi kalayım?" Odamız is içinde ve çok kirliydi. Müfettiş etrafına bir göz atarak sözünü sürdürdü. "Sizin burası da çok iğrenç. Ama şeytanlar, bana bakın. Biz hepimiz otele gidelim. Olur mu? Yarın orada iyice kafaları çekeriz. İster misiniz? Hem bol bol düşünürüz. Yaşayışımızı nasıl düzenleyeceğimizi düşünürüz. Nasıl, oldu mu? Vallahi gidelim. Hem artık şu düzenli derli toplu yaşantıya bir son vermek gerek. Bunun sırası geldi. Ama siz birer yan kesicisiniz. Bunu anlamazsınız." Müfettişe dönerek, "Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum." dedim. Sen kimsin?" diye sordu. "Ben de bir zamanlar namuslu bir adamdım. Ben de sakin, rahat bir hayatın güzelliklerini tatmış bir adamdım. Beni de hayatın dışına atan onun ayrıntılarıdır. Bunlar ruhumun içindekileri de silip süpürdü. Ben de tıpkı şimdi sizin çektiğiniz gibi acı çektim. Nihayet sarhoşluğa vurdum, içkici oldum. kendimi tanıtmakla şeref duyarım. Müfettiş gözlerini bana dikti. Üzgün ve kederli bir sessizlikle uzun uzun beni süzdü. Bıyıklarının örttüğü kalın ve kırmızı dudaklarının titrediğini fark ettim. Burun kanatları hiç de hoşuma gitmeyen bir biçimde açılıp kapanıyordu. Birdenbire, "Hepsi bu kadar mı?" diye sordu. "Evet, hepsi," dedim. Ve "Omnia mea mejum porto." Dipnotumuz aslında Latince yazılmıştır. "Her şeyimi yanımda taşırım" anlamına gelir. Hala beni süzmekte devam ederek, "Peki şu halde siz kimsiniz?" dedi. "İnsan," dedim. "Her hergele insandır ve tersi de doğrudur. Ben eskiden özdeyiş yumurtlamakta büyük bir ustaydım." Müfettiş gözlerini benden ayırmaksızın, "Çok akıllıca," dedi. Yaşka da alçak gönüllü bir eda ile lafa karıştı. "Biz de okumuş insanlarız," dedi. "Tamamıyla sizin kafa denginiz olabiliriz. Biz basit ama akılsız insanlarız. Sonra biz de lüks mobilyaları sevmiyoruz. Hem bunların gereğine insan sandalyede oturmak için doğmamıştır. Siz bizimle arkadaş olun." Müfettiş, "Ben mi?" diye sordu. Adeta birdenbire ayılmış gibiydi. "Evet, siz. Biz yarın size hayatın öyle gizlerini anlatacağız ki." Müfettiş birdenbire ayağa kalkarak Yaşka'ya, "Şu kürkümü getir," emrini verdi. Ayakta çok sağlam durabiliyordu. Ona, "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordum. "Nereye mi?" İri dana gözleriyle ve korkuyla bana baktı, üşümüş gibi titredi. "Eve gidiyorum," dedi. Uzamış yüzüne baktım, başka hiçbir şey söylemedim. Alın yazısı her hayvana yaratılışına uygun bir ahır hazırlamıştır. Hayvan ne kadar çifte atarsa atsın, kendisine hazırlanan yerde olacaktır. Heh heh heh. Müfettiş böylece bizden ayrıldı ve sokağa çıktı. Sokakta "Arabacı!" diye haykırdığını işittik. Karşımdaki sustu. Ağır ağır ve yudum yudum birasını içmeye koyuldu. Bir duble yuvarladıktan sonra bir ıslık tutturdu ve parmaklarıyla masa üzerinde trompet çalmaya başladı. "Peki bundan sonra ne oldu?" diye sordum. "Bundan sonra ne mi oldu?" "Hiçbir şey." "Siz ne olmasını istiyordunuz?" "Peki ya yortu?" "Ha, şu mesele mi? Yortuyu kutladık. Müfettişin Yaşka'ya para çantasını hediye ettiğini size söylemedim. Çantanın içinde 26 küsur ruble çıktı. Tabii biz yortuyu kutladık." 1899